Ayrım 13.
Sayfa 147. Mektebin diğer hocaları tamamen Ruslardı. Derslerde Rusça veriliyordu. Zaten Mehmet Efendizade'ye göre ilim, fen derslerinin Türkçe okutulması kabil değildi. Ona göre Türkiye'de bile yüksek tahsil yalnız Kur'an öğrenimine dayanırdı. Bu iddiasını bir gün Rusça bir kitaptan bunun böyle olduğunu yazan bir cümleyi göstererek ispata çalıştı. Nuha'da ilk işlerden biri mektepteki bu Rus hocaları uzaklaştırmak olmalıydı. Ondan sonra iş başa düşünce elbette bir çaresi bulunacaktı. Bu iş biraz sonra fakat yarı isyan yarı ürkütme şeklinde yürüdü. Rus muallimler birer birer şehri terk ettiler ve Efendizade buna karşı gelemedi. Ama bu sefer mektepte yalnız Türkçe, edebiyat, tarih, coğrafya gibi dersleri değil, örneğin jeoloji dersini de vermek bana düştü. Diğer dersleri de aramızda ve dışarıdan aldığımız bazı genç muallimler arasında dağıttık. Ama mektepte dersler ders olmaktan çıktı, daha ziyade konferanslar haline geldi. Günler gittikçe daha dolgun geçiyordu. Şehirde, kasabada, köylerde, mekteplerde, mescitlerde, evlerde. Çocuk, ihtiyar, herkese bir şey söylemek, bir şey anlatmak lazım geliyordu. Şehir içinde bir teşkilat yaratmak, köylerle teması daha muntazam sağlamak için bir oymak kurmuştum. Bunun adına izci oymağı dedik ama oymağın mensupları çocuklar değil, genç veya yetişkin öğretmenlerdi. Bütün Doğu ülkelerinde olduğu gibi Azerbaycan'da da bu genç muallim kadrosu yenilik hareketinin önde gelen kadrosuydu. Bunlar içinde İstanbul'da bulunmuş olan Mehmet Ali Efendizade ile Türkiye'de bulunmamış fakat kendisini yetiştirmiş Veysel Efendizade, sonra Kerim Efendizade, Zahit Efendizade gibi temiz insanlar vardı. Bu kadro nedenleri belirsiz ama kökleşmiş anlaşmazlıklardan doğan bir sıra geçimsizliklerle kıvranıp duruyordu. Fakat yeni davaların ortaya atılışı, ülkücü tutumlar, işbirliği, ortak duyguların uyanışı o güne kadar birikmiş tortuları gittikçe dağıtıyordu. İzci oymağı bayrağı altında kırlarda, köylerde yapılan yürüyüşler, toplantılar, haberleşmeler, raporlar, kroki tanzimi, bir geçidin, bir köprü başının siperlerle tahkimi gibi herkese yalnız kendini değil, başkalarını da düşünmek ve korumak duygusunu veren hareketler, bu genç insanlara yavaş yavaş sıhhatli bir kendilerine inanmak hissini veriyordu. Bu talimler sırasında köylerde geçirdiğimiz toplu geceler o güne kadar kendilerini birbirlerinden ayrı, hatta bazen birbirine düşman sayan bu insanlar arasında yakınlaşmayı, anlaşmayı sağlıyordu. Hatta böyle gecelerde ve köylüler dağıldıktan sonra kendi aramızda karşılıklı tenkit seansları da yapardık. Bu konuşmalarda bunlardan her biri bazen ne kadar hiçten ve ne kadar köksüz sebepler yüzünden karşısındakine karşı soğuk ve şüpheli davrandığını görür şaşardı. Ben cuma namazlarını bazen şehrin çeşitli mescitlerinde, bazen de köylerde kılardım. İmamın hutbesinden önce minbere çıkarak yaptığım konuşmalara halk alıştı. Daha cumadan önce o hafta hangi camide konuşacağım, halk arasında sorulmaya başladı. Ben camilere çizmeyle giderdim. Bazen de caminin avlusunda yüksek bir yerden, bazen minberde konuşurdum. Bilhassa köylerde halk bunu hoş görür ve benim daima seferi halime hak verirdi. Bu konuşmaların hepsinin konusu birbirine benzerdi. Fakat her birinin içine biraz da günün meseleleri girerdi. Mektep işleri, askerlik işleri karışırdı. Ara sıra bu bahislerin içine ayetler, hadisler katardım. Bakü'nün bozuk, kozmopolit havası bu kenar muhitlerde yoktu. Zaten o sıralarda Bakü ile Bakü'nün dışarısı henüz birbirine kaynaşmış denilemezdi. Merkezi idarenin gücü, etkisi zayıftı. Azerbaycan tarihinde hiçbir zaman tam manasıyla bağımsız, toplu bir devlet hayatı yaşamamıştı. Şimdi devletini kendi idealist çocuklarının gayretiyle kurmaya çalışıyordu. Bu devletin diğer Türk ülkeleriyle bağlılığını biliyorlardı. Hatta o zaman milli marş gibi söylenen bir şarkıda bu sözler vardı. Türkistan yelleri öpüp alnını, şarkılar söylüyor sana bayrağım. Üç rengin aksini kozgun denizden, armağan yolla sen yâre bayrağım. Dipnot, üç renk, Azerbaycan milli bayrağının üç rengi, Kozgun Deniz ise Hazer Denizi. Azerbaycan 85 bin kilometre kare kadar bir sahada 3 milyonu aşan bir nüfus barındırıyordu. Bizim izci oyma bu marşı yollarda yürürken ve hele her köye girerken mutlaka söylerdi. Çünkü milletin bir bayrağı tanıması ve bir birliği benimsemesi lazımdı. Eski asırlarda böyle tam bir birliğin hatırası yoktu. Tarihte Azerbaycan'ın kaderi daima ya İran'ın ya Osmanlıların yahut da son devrede Rus Çarlığı'nın müdahalesine bağlı kalmıştı. Gerçi Bakü, Şirvan, Şeki, Gence gibi feodal hanlıklar yaşamışlardı. Fakat bunlara birer devlet hüviyeti atfedilemezdi. Zaten bunlar kendi aralarında ya şu ya bu tarafa dayanarak daima çarpışmışlardı. Her biri bir devletin er geç himayesini kabul eden birer gölge otorite olarak kalmışlardı. Bu arada dışarıdan gelen istilacılara karşı dayatışlar da olmuştu. Kökleri daha eskilere uzanmakla beraber asıl 18. yüzyılda başlayan Rus-Kafkas savaşları bilhassa 19. yüzyılda şiddetlendi. Bu arada örneğin 1805 Ocak ayında Gence'nin Cevat Han tarafından müdafaası, Han'ın ve oğlunun kahramanca şehadetleri, şehametli sahneler arz eder. Fakat Rus ordusunun batı usulüne göre düzenlenmiş eğitimi üstün silahları karşısında Gence'de bütün Azerbaycan gibi düştü. Hulasa Azerbaycan'ın tarihi daima ve nihayet küçük hanlıkların tarihi olarak kaldı. Hanlıklar çökünce de sömürgelik hayatı başladı. Mezhep ayrılığı, mezhep davaları ise halk içine bir milli ruhun doğmasını daima önlemişti. 1905 Rus-Japon Harbi'nden sonra ve Rusların bu harpteki yenilgisiyle Rusya topluluğuna dahil milletler arasında başlayan milli hareketler Azerbaycan'da da kendini göstermişti. Hatta bir aralık Ermeniler ve Türkler arasında genişçe ölçüde milli kavgalar bile olmuştu. Fakat bu hareketler aydın sayısının azlığı ve milli hareketin yeniliği dolayısıyla milletin geniş kütlelerini içine alamadı. Zamanla milli mücadele dar manada bir mektep ve maarif hareketinden yahut da şiir, edebiyat ve tiyatro sahasında, bilhassa tiyatroda bir gelişmeden ibaret kaldı. Türkçe yalnız bir halk dili olarak kalmıştı. Bu dilin aydınların edebiyat tiyatro sahasındaki gayretlerine rağmen grameri yazılamamış, kaideleri işlenmemişti. Hatta tabii kaideler de halk arasında yayılmış olan Rusça'nın tesiri altında bozulmuştu. Böylece genç Azerbaycanlılar ilk milli devleti adeta gayrimilli bir zemin üstünde kuruyorlardı. Bu devlet her şeyden önce kendine milli bir temel yaratmak zorundaydı. Bunun için de yeni bir milli ruh, istiklal ve hakimiyet gururu, bayrak fikri, askerlik ve savaş duygusu, vatan anlayışı ve bu vatanın sınırlarını korumak aşkı lazımdı. Bu halk kalabalığını artık bir cemaat yaşayışından çıkarıp bir millet zihniyet ve yaşayışına götürecek her şey böyle bir zemin üstünde gelişebilirdi. Hulasa Azerbaycan aydınları ağır, çetin bir dava karşısındaydılar. İşe bu yönden bakıldığı zaman Bana Nuha'daki işler bir aralık pek yolunda gidiyor gibi görünüyordu. Hem bu kenar yerlerde Bakü'de olduğu gibi sosyal mücadeleler henüz keskinleşmemişti. Buraları daha sıhhatli bir köylü çevresinin kucağında yaşıyordu. Gerçi asırlardır süren durgunluk, mezhep ayrılıkları, evlenme, miras uygunsuzlukları, köylerde, kasabalarda zorbalıklar, ağalar ve koçular, hükümetin yenilgi ve nihayet bütün şarka damgasını vuran gerilik burada da toplumun üstüne çökmüştü. Fakat yeni bir ülkü veya mefkure savaşı bu durgun suyu harekete getirdiği, ruhlara ve yığınlara yeni istikametler verdiği zaman yüzyılların biriktirdiği çamurların temizlenip gideceğine inanıyordum. Cemaat millet haline gelecek ve millet özbenliğini bulacak, öz bir vatan anlamını benimseyecekti. Kaldı ki bu anlayış Azerbaycan sınırlarında da kalmayacaktı. Azerbaycan asıl büyük vatanın bir kalesi, bir parçası olacaktı. Ben buradaki davalara bu büyük vatanın yaratılışı yolunda ve bu vatanın parçaları üstünde karşılaşabilecek olan meseleler olarak bakıyordum. Bunları tanımaya çalışıyordum. O büyük vatan mutlaka doğacaktı. Bütün bağımsız Türk ülkelerini kendi bayrağı altında toplayacak olan büyük ve güçlü vatan, Turan. Fakat zaman ilerledikçe bu inançlarımın zayıfladığını yahut hiç değilse sarsıntılar geçirmeye başladığını hissediyordum. Kendi kendime itiraf etmekten çekinsem bile içimde bir takım şüpheler, bir takım suallere cevaplar bulmakla gittikçe zorluk çekiyordum. İmkanlar ve kazanılanlar ise gözümde gittikçe küçülüyordu. Tabiat şartları, insan malzemesi toplumun dokusunda yaşayan çatışmalar içinde yuvarlandıkça cesaretim kırılıyordu. Bu çatışmalar bizim isteklerimize göre silinecekleri yerde, kendi yapısına göre gelişiyorlardı. Sezişlerimiz ve özdeyişlerimizle gerçekler yahut hayatın zer şartları arasında uçurumlar vardı. Bu uçurumlar kafamda gittikçe derinleşiyorlardı. Yavaş yavaş fakat her gün biraz daha iyi anlıyordum ki kafamızda yıllardan beri yaşattığımız hayal yapısının gerçekleşebilmesi için birçok unsurları eksiktir. Büyük Turan bir illüzyon, bir hayal yapısı, bir his manzumesi olarak ne kadar güzel, ne kadar çekiciydi. Fakat gerçekleştirilmesi gereken bir inşa ve kuruluş davası olarak ele alındığı zaman eksikliği ve bağdaşıklık yetersizliği kendini derhal gösteriyordu. Potaya atılan maddeler birbirini tutmuyordu, bir arada erimiyorlardı. Evvela ortada işlenmiş bir gaye yahut ülkünün uzun vadeli bir izahı, bir açıklanışı yoktu. Ortada ne yazılı bir eser ne de yol gösterici, uyarıcı bir önder vardı. Gerçi özellikle Turan konusunu ele alan bir kitap, bir Türk ismi altında İstanbullu bir Musevi vatandaşımız tarafından yazılmıştı. Fakat bu kitabın soğukkanlılıkla incelendiği ve suyu sıkıldığı zaman içinden bir avuç hayal zorlayışıyla bir kucak bilgisizlikten başka bir şey çıkmıyordu. Onun dışında parça parça yazılar, parça parça şiirler, perakende sözler, işaretler, üstü kapalı deyişler ve hepsi bu kadar. Gecelerin geç saatlerinde mektepteki odamda masamın üzerine kapanırdım. Bütün bunları derler, toplar, sıralar ve ahkam çıkarmaya çalışırdım. Tuğra'nın henüz eşiğindeydim. Tuğran fikrinin ve mücadelesinin meseleleriyle, unsurlarıyla yeni yeni karşılaşıyordum. Eğer daha ilk adımda bunlarla hesaplaşmazsak ne yapardık? Oysa ki ben bir zaman her şeyi ne kadar derlenmiş, düşünülmüş sanırdım. Bana bu yolun, bu ülkünün uluları saçlarını onun hamurunu yoğurmakla ağartıyorlar gibi gelirdi. Her şeyi bir tartmadan, hiçbir tenkit süzgecinden geçirmeden almak, onu incelemekten daha kolaydı. Benim uzaktan ve pembe bir delikanlılık baharı içinde yapabileceğim de ancak buydu. Talimgâhta mabedimiz Türk ocağı, Kâbemiz de yüce, parlak Turan'dır hep ancak. Yahut da, yüce Turan, Hindu, Afgan, Farisistan bizi bekliyor diye şarkı söylediğimiz zaman kimse bu ne demektir diye sormazdı. Kimse sormazdı ama hangi bize sorulacak olsa, evet Kâbemiz yüce parlak Turan'dır, bununla anlaşılmayacak ne var der geçerdik. Halbuki şimdi Turan'da Turan'ı arıyor ve bulamıyordum. Cephede bulunduğumuz zaman Ziya Gökalp'in yazdığı beyannameyi andıran bir yazıyı okumuştuk. Orada her şey ne kadar basit düşünülüyordu, ne kadar basit anlatılıyordu. Rus çarlığının ömrü artık sona ermişti. Şimdi esirler kurtulacaktı. Sürüler çobanlarını bulacaktı. Çobanlar dağlarda parlayan yıldızlara yöneleceklerdi. Oymaklar, boylar, uluslar gök bayrağın altında birleşeceklerdi. Bozkurtlar millete yol gösterecekti. Eski beyler, hanlar, Hakan soyundan gelenler milletin başına geçecek, önüne düşecek, gene başbuğularımız olacaklardı ve benzerleri. Bu ne saf bir hayal fakat ne hazin bir buyruktu. Bir boşluk, mutlak bir görüşsüzlük, her şeyin dışında kalan, her gerçeğin dışında yaşayan bir adamın, dünyadan kopmuş bir mürşidin bir takım vahiyleri. Yahut da ben idrakimi, heyecanımı kaybetmiştim. Çünkü cephede Rus ihtilalinin çökerttiği düşman ordusunun kalıntıları peşinden dağlar aşar ve önce eski sınırlarımıza, sonra da daha ilerilere ulaşmak için koşarken, bu gerçek dışı vahiyler bana ne kadar doğru, ne kadar aydınlık görünmüştü. O zaman bu sözlerde her şey söylenmiş, her bilinmeyen aydınlatılmış, her sorunun cevabı verilmiş sanıyordum. Sanki bütün istikbal avucumun içindeki bir aynada görünüyor gibi belirli, aydınlıktı. Oysa ki şimdi karşılaştığımız davaların her biri birer fikir, birer bilgi problemi, hulasa iç içe karışık bir şeydi. Binlerce ve binlerce kilometrelik mesafelere dağılmış milyonlarca ve milyonlarca insan bu sayısız davaların içinde sayısız çatışmalarla kaynaşıp duruyorlardı. Bizim milletimiz işte bu insan toplulukları, bu ne yapacaklarını bilemeyen yığınlardı. Hulasa her çelişme, her soru, her istifham başka bir cevap bekliyordu. Hatta uzaktan hep bir ırktan gibi görünen bu milyonları, hakikatte parça parça ayıran hesapsız farklar vardı. Her boyun, her ırk kolunun kendi tarihi oluşundan gelen ve onun bilinçaltına gizlenen özellikler. Sonra dil, lehçe, din, mezhep ayrılıkları. Nihayet doğa veya toplum şartlarının doğurduğu diğer sayısız parçalanışlar, kavgalar. Hepsinin üstünde de şu en korkunç şey, durgunluk, gerilik ve cehalet. Dipnot. Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa isimli eserimizin 3. cildinde Enver Paşa'nın Orta Asya'da ve henüz 42 yaşındayken ölümüyle de kapanan hayal kırıklıklarının her safhası kendi el yazısı notları ile izlenmiştir. Bu karışıklık içinde hayaller ve iyi niyetler değil, galiba inkılaplar, tasfiyeler lazımdı. Ümitlerimin ufku gittikçe daralıyordu. Zaman zaman odalara kapanırdım. Yahut kırlara, dağlara çekilirdim. Tanrı'dan yardım ve aydınlık dilerdim. Bir zaman şüphe kabul etmez bir ümidin seslenişi olarak ağzımdan düşmeyen, yüce Turan, güzel ülke, söyle sana yol nerede? Mısraları şimdi ancak hazin bir kırgınlık içinde dilimde dolaşır dururdu. Yoksa Turan maddi bir inşa davası değil de yalnız manevi bir ülkü müydü? hiçbir zaman ulaşılamayacak hayali bir ülkünün adı mıydı? Örneğin bir kızıl elma. Türk ülkücülüğünde kızıl elmanın ne olduğu belli değildi. Yüzyıllarca ona herkes kendi hayalinin dilediğine göre mana vermişti. Uzak bir ülke, bir ülkü diye bilinirdi. Ziya Gökalp'e göre de ne Hint'tedir ne de Çin'de, Türk gönlünün içindeydi. Fakat onu tarif etmek, hele hayata çıkarmak lazım gelince Ziya Gökalp'in anlayışı da sona eriyordu. O zaman hayalinde bir üniversite şehri tasavvur etti. Dipnot: Kızıl Elma, yazan Ziya Gökalp. Kızıl Elma'nın bir kısım şiirleri Selanik'te genç kalemlerde yayınlandı. Kitap harp içinde İstanbul'da basıldı. 1941'de yeni harflerle yayınlandı. Fakat bu üniversite şehrini Turan'da koyacak yeri bulamadı. Gene hayalinde yarattığı Ay Hanım isimli güzel ve zengin bir kıza bu hayal şehrini, bu üniversite sitesini ta İsviçre'de kurdurttu. Bu kızıl elma Lozan civarında olacaktı. Dershaneleri, kütüphaneleri, laboratuvarları ve fakülteleriyle kocaman ve asri bir şehir. Turan'ın her bucağından kadın erkek gençler dağları denizleri aşarak İsviçre'nin hür havasına koşacaklardı. Ay Hanım'ın kurduğu bu üniversite sitesinde modern bilginin kaynağına kavuşacaklardı. Bunlar orada bir taraftan ilmin, diğer taraftan ülkünün ruhunu alarak yurtlarına döneceklerdi. Çöller, bozkırlar, avullar, obalar bunlarla dolacaktı. Döndükleri yerlerde yeni kızıl elmacıkların temellerini atacaklardı, binalarını öreceklerdi. Yeni Turan böyle kurulacaktı. Demek ki Turan'ı her şeyden önce modern bilginin ve aydın bir ülkünün savaşçıları kuracaklardı. Düşünen, inanan, isteyen ve istediğini bilen insanlar. Bu izah bana biraz suikum verir gibi göründü. Hatta bir aralık ben de böyle bir bilgi yapısının hiç olmazsa küçük bir medresesini acaba bulunduğum yerlerde kurabilir miyim diye düşündüm. Nuha civarında Göynük isimli küçük bir köy vardı. Bu köyde eskiden adı duyulmuş bir medrese varmış. Zamanında uzak yerlerden öğrenci toplayabilmiş. Fakat gene zamanla medrese çökmüştü. Kafkaslardan inen seller köyün yarısıyla beraber eski medrese binasını da sürüklemiş almıştı. Ama halkın hatırasına Göynük'ün bir bilgi yurdu olmak devri hala yaşıyordu. Zaman zaman bu köye giderdim. Köye hakim bir kayanın üstünde otururdum. Hayalimde kendi kızıl elmamı canlandırırdım. Örneğin şu azgın derenin açtığı şu sel yatağının dışında, şu ulu çınar ve ceviz ağaçlarının gölgelediği yerde yeni bir yapının yükseldiğini düşünürdüm. Bu bina basit ve mütevazi olacaktı. Taşını, kerbicini hep sırtımızda taşıyacaktık. Fakat içinde eski medresenin loş hücreleri yerine biraz temiz odalar bulunacaktı. Tabiata ve hayata bakan aydınlık odalar. Kimya laboratuvarları, fizik dershaneleri olacaktı. Biyoloji, jeoloji dersleri için malzeme toplayacaktık. Bunlar yavaş yavaş tamamlandıkça yeni yeni dershaneler açacaktık. Mektebe dil, riyaziye, ruh, felsefe bilgileri sokulacaktı. Nihayet milli duygu her şeyin üstünde gelecekti. Bütün bu bilgilerin gayesi de bir savaşçı, bir ülke adamı ve bir yeni adam yaratmak olacaktı. Bilen, inanan, yapıcı ve teşkilatçı adam. Halbuki bugünkü mektep bizde ve her yerde cemiyetten, yani kökünden kopmuş ve toplumun sırtından geçiren otomatlar yaratıyordu. Fakat bu hayaller nasıl gerçek olacaktı? Haydi bu binanın kurulduğunu, bu binaya yakın uzak illerden dağarcıklarını omuzlarına vurmuş, ilim yolcularının geldiklerini kabul edelim. Bunların bilgiye susamış ruhlarını doyurmak için sofraya nereden ve neler konacaktı? Odamdaki bütün sermayem bir sandık kitaptan ibaretti. Bu kitapların hepsini sıksam, içinden ancak tazeliği kalmamış bir avuç bulanık sudan başka bir şey çıkmazdı. Sonra bütün bu dershanelerde, kimya laboratuvarlarında, fizik laboratuvarlarında, fen ve ilim kürsülerinde kimler konuşacaklardı? İstanbul'dan gelen ve Bakü'nün Çanakkale kahvesinde gece yarılarına kadar tavla oynayıp maaş gününü bekleyenler mi? Yoksa Azerbaycan'ın şurasında burasında rastlanan ve okuduğu Rus mekteplerinde bu defa da ana dilini kaybedenler mi? Benim genç, ateşli ve ders verdikleri ilk mektep dershanelerde hem yoksullara hem taassuba karşı savaşan idealist oymak arkadaşlarım mı? Fakat onların da özlemi daha yüksek bilgiye değil mi? Yoksa cimnazyumdan attığımız Rus hocaları gene geriye mi çağıracaktık? Acaba İstanbul bize bazı idealistler vermez miydi? Emeğinin karşılığını ruhunun tatmin edilişiyle alacak gerçek idealistler. Fakat ya kitap? Değil fen eserleri, elle tutulur bir tek coğrafyası, bir tek tarihi bile bulunmayan şu bizim içler acısı kitap hazinemiz. Düşüncelerim buralara vardığı zaman kafam işlemez, dimağım durur gibi olurdu. Yerimden kalkardım, taşlı tozlu yollardan şehre yürürdüm. O zaman bu yollar bana gittikçe çetinleşiyor gibi gelirdi. Sarsılırdım, yorulurdum. Her adımda çökmek, toprağa uzanmak isterdim. Kendimden geçmek, hiçbir şey düşünmemek isterdim. Fakat çıplak hakikatin sert muştası durmaz, gittikçe daha kuvvetle omzuma vururdu. Daha ilk adımda çöküyorsun, oysaki hayalinin sınırları ne kadar genişti. Şu göynükte kurulacak toprak damselin o büyük Turan dediğin enginlik içinde, Muğan çölündeki bir kum tanesi bile değildir. Halbuki daha onun eşiğinde bile kuvvetin sona eriyor. Çünkü sermayen sadece boş bir dağarcıktır. Bir boş dağarcıktan ise ancak masallarda hazineler çıkabilir, hem de hayal hazineleri. Fakat gerçekte... Evet, gerçekte Turan uçsuz bucaksız mesafelerdir. Tarihinde hiçbir zaman birleşmemiş olan uçsuz bucaksız bir enginlik. Dipnot: Cengiz'in 1167-1227 kurduğu ve 1 Aralık 44 milyon kilometre karelik bir sahaya yayılan imparatorluğun ve Cengiz'in ölümünden sonra bu saltanata mirasçı olan 4 büyük devletin hikayesiyle meşhur Moğol sulhu devrini düşünüyorum. O devir ki gerek kurucusu gerek mirasçıları Turan edebiyatına bizim cedlerimiz olarak anılırdı. Ama tarihte eşi olmayan bu geniş imparatorluk o zaman da bana her nedense bir birlik gibi görünmezdi. Ve Moğol'u nedense Türk sayamazdım. Hatta coğrafi bir birlik bile değil. Bu uçsuz bucaksız enginlik içinde şimdi Altaylara, Karakurum'a, Altındağ'a ulaşmak için artık hayal gücü yetmez. Şimdi dünyanın çarkını buhar ve elektrik döndürüyor. Buhar ve elektrik. Bunları ise kütüphaneler, üniversiteler besler. Pek çok kütüphaneler, pek çok üniversiteler. Göynük köyündeki medresem bu derya içinde haydi bir katre olsun diyelim. Fakat senin odanda yalnız bir sandık kitap var. Kafanın içindeki bilgiler ise o kitaplardakinden de azdır. Çocuğum, sen zavallı bir yolcusun ve yolculuğun saptığın çölün kumları içinde susuzluktan sona erecektir.